Ayrım 14, sayfa 221. İkinci bölüm, birinci kısım. Durmaksızın yazıyor Bedrettin. Üst üste yığılan kitaplar şimdiye değin öğrendiklerine göre yorumlar getiriyor kutsal kitaba. Yazmaktan zorla koparıp aldığı zamanları da ferece vermekte. Öylesine bir işlevin içindeki ehzerdeki derslerine güç yetişiyor. Okuma salonu olarak ayrılmış dairede fereçle karşı karşıya diz çökmüşler. Kendisi öğrenime nasıl başladıysa Ferec'e de aynı bilgileri aktarıyor. Ferec çocukluktan çıkmanın kavgasını vermekte kendi içinde. Sesi giderek değişiyor. İnceli kalınlı bir duruma giriyor. Gözleri zaman zaman buğulu, zaman zaman gün ışığı gibi pırıltılı. Öğretmenine saygı ve bağlılık duymanın çalışkanlığında. Artık eğitimi iyice sıkılaştırdı. Bedrettin sabahları kitaplarına çalışıp ders okuttuğundan Ferec savaş eğitimi görüyor komutanlarının gözetiminde. Öğleden sonra da çörekleniyorlar kendi derslerinin başına. Bir dinlenme gibi alıyor dersini. Bedrettin sıkmadan somut örnekler, fıkralar ve çok zamanda deneylerle gösteriyor bilgiyi. Ferec de yatsımasız alıyor verileni, direnmeden, güçlük çıkarmadan. Yine böyle oturmuşlar çalışmaktalarken iri zenci köle girdi içeri. Ayaklarının ucuna basarak sokuldu, Bedrettin'in kulağına eğilerek fısıldadı. ''Sultan eğer dersinize engel değilse katına varmanızı ister.'' Olur, varırız. Kalktı. Sultanın kapısı önüne gelince hemen çekildi korunmacılar. Sizi beklemektedirler. Kapıdan geçti, her zaman oturdukları özel salondaydılar. Geniş taht salonunu ardında bıraktı. Yeni korumacıları da açtı. Berkok'un yanında aksakallı kocaman sarıklı biri vardı. Durakladı kapının önünde. Berkok görünce el etti, yürüdü. İşte şeyhim, üdünü, övgüsünü duyup mutlaka konuşmak istediğiniz Bedreddinimiz. Şeyh hafif doğruldu. Gözlerini kısarak başından ayaklarına süzdü Bedrettin'i. Görkeminiz nereden geliyor diye düşünürdüm hep. Anlıyorum ki gerçek nurları sarayınızda barındırmakmış bunun temeli. Tahttaki bilime saygı gösterdi mi güneş hep yanında doğar. Daha bir aydınlık görür çevresini. Daha bir görkemli olur saltanatı. Kutlarım sizi sultanım. Berkok iki ellerini birlikte uzatıp selamlaşanlara baktı bir. Şeyh Hüseyin-i Ahlati, sizinle görüşmek istedi, kıramadım. Dersinizden alakodumsa bağışlayın. Biraz övünç var içimde anlaşılan. Oğlumu döneminin en büyük bilgini eğitiyor diye sevincimden her önüme gelenle sizi konuşuyoruz. Şeyh sözcü irkiltti Bedrettin'i, ses çıkarmadan gösterilen yere oturdu. Berkok'un bilmesi gerekirdi. Tarikatlarla Bedrettin'in bir ilişkisi yok. Belli etmedi irkilmesini, suskun suskun oturdu, bekledi. Ahlati içindekileri okurmuşçasına gözlerinin derinliklerine baktı. Bu kez belli etmemek elinde değildi Bedrettin'in. Eni konu irkildi. Bir başka bakış vardı bu adamın gözlerinde. Hülyalı, derin ama apaydınlık. Sanki başının ardına uzanmakta gözlerinin kökü. Ve oradan ışık alıp daha bir büyüterek gözünü kamaştırmakta karşısındakinin. Direnerek baktılar birbirlerine. Şeyh gülümsedi. Bedrettin yanıtladı gülümsemeyi. Berkok salt bakışlardan bir bağın kurtulmakta olduğunu sezinledi. Bedrettin'e, belki bilirsiniz şeyhimiz Mesnevi'ye açıklama yazmıştır. Evet okumuşluğum var ancak ben Mevlana'ya öylesi bir coşku duyduğu ve coşkusunun potasında bilginin sağlam verilerini erittiği için kırgınım, bilesiniz. Ahlati gülümsüyordu hep. Anlıyorum ki siz tüm yorumlarınızı mantığın katı mihengine vurarak yapıyorsunuz. Evet, gereği budur efendim. Gerçek somut bir nesnedir. Gerçek somut bir nesnedir, doğru. Ama bir de soyuttan bakma vardır. Yürek vardır diyorsunuz yani. Ahlati Bedrettin'in hafif alaylı sözlerini duymazlıktan geldi. Evet diyorum ama sezginin, bilginin ve coşkunun anlamını salt o et parçasına bağlayarak değil, tam tersine beynin coşkularını en iyi imgelediği için vardır diyorum. Bir atışında kendi tek düzeliğini sürdürürken bile yaşamın kaynağını belirlemesi yüzünden vardır diyorum. Ve coşkuların insan yüreğini daha bir hızlandırdığını, bu hızlanmanın pompasında beyne daha çok kan gönderildiğini ve kişi aklından daha ötede düşünme yeteneğini kazandırdığını da diyorum. Bedrettin yeniden irkildi. Basit bir tarikat şeyhi değildi karşısındaki. İnsan bedenini her aygıtın gördüğü işi ve beyinle bağlantısını çok iyi biliyordu. O zaman tartışma daha renklenecek demekti. Berkok ellerini ovuşturarak birbirine bir ötekine bakınıyor, bakışlarında kışkırtıcı bir okşama var. Durmayın, sürdürün tartışmayı der gibi. Coşku düşünme yeteneğini yitirir bilirdim. Kişi davranışlarını ayarlayamaz. bir kendinden geçmişlik, bir sarhoşluk içinde dengesini yitirir. İşte bizim anladığımız dervişlik budur. O sarhoşlukta dengeli olmak, o coşkuda düşünce yeteneğini yitirmemek, tam tersine insanlığın yararına gelişimler için kullanmak. Öğrenmek kolaydır, çalışmaya bakar. Ama kişi düşüncesinin istendiği gibi şekillenmesini, kendi bilincini bilemesini sağlamak daha bir güçtür. Bizim yaptığımız bu, coşkuyu düşünceye çevirmek. Bunu başardı mı kişi geleceğe uzanan yolu bulabilir. Bizim inancımıza göre bu bilim yoludur, coşku yolu değil. Ben coşkuyu anlatamadım. Sözünü ettiğim coşku bilgiyi yatsımıyor ki. Tam tersine bilgiden eyleme geçiyor. Daha öteye varmak için beynin hücrelerine daha çok kan gitmesi gerektiğini biliyor. Bunun için çabalıyor. Bir başka biçimde anlatırsak bunu, beyin büyüyor, hücreler gelişiyor ve insanlardan daha kolaylıkla ayrılıyor kişi. Bilgi insanlardan ayrılmaz. Bilgin ayrılır. Soluklandı Ahlati. Bedrettin'in giderek yumuşadığını görüyordu. Özellikle beynin gelişmesi sorunu ilgilendirmişti onu. Anlıyordu bunu. Sezgileri yanıltmaz onu, yanılmadı da. Beyin hücrelerinin büyümesi sorununu düşündüm, haklısınız. Elbette, kan bir yere nedenli çok ulaşır, nedenli çok olursa devinmesi orası oranda gelişmiş olur. Bizim yaptığımız budur, kanı mümkün olduğunca fazla dolaştırmak ve bu dolaşımın çoğunluğunu beyine göndermek. O yüzden kocamandı Mevlana'nın beyni ve o yüzden 350 yıldır ellerden düşmüyor yapıtları. Bunu bir incelemek isterdim. Güçtür. Güçlük kamçılar insanı, daha bir artar hırsı ve çözüm daha kolaylaşır. Anladım, siz hırsla sağlıyorsunuz bilginizi, biz tersine sevgiyle. Bilim hırsı sevginin kendisidir. Ama sevginin kendisi her tür hırstan arınmıştır. Yeni bir dünyanın açıldığını sezinliyor Bedrettin. Şimdiye ucundan kıyından ilgilenip küçümseyerek bıraktığı bir yeni dal belirdi. Ahlati bilgiyi hamur gibi yoğurmuş avuçlarına ve sanki hap haline getirmiş, yutulmaya hazır bir biçimde sunuyor karşısındakine. Mevlana'yı düşündü bir an, sonra Şems'i. İçinde bir istek, bir değişiklik belirtisi kıpırdadı. Öğreneceği çok şey var, biliyor. Bu yüzden zaman ayıramamıştı coşkulu düşünce biçimlerine. Hazır son dönemin en yüce kişilerinden biri yanına gelmişken bir denemeli bunu. Sevgi bir hırs değil midir şeyhim? Hırsa verdiğiniz anlama bağlı. Hırs kanın dolaşımını hızlandıran istektir diyorum ben. Olur mu? İstek de bir hırstır sorunu böyle koyunca. Duyuların kendi kendine kasılması kanın dolaşımını arttırsa bile kasların gerilmesi diye de alabiliriz. Hem sanıyorum böyle bir tanım tıp bilimine daha uygun olur. Evet, yüzeyden alınca öyle. Siz mantığa vurmakla yüzeyden almıyor musunuz? Sizin daha derinden mi kavradığınızı savunuyorsunuz? Evet. Ama? Aması yok, ben açık koyuyorum sorunu. Coşkunun hızlandırdığı dolaşımın tümünü beyne gönderme çabasıdır bizim çilemiz. Bir kez bilinçli olarak bunu becerdik mi, gerisi kendiliğinden gelir. Çünkü beynimizin birden aydınlandığını, öteki insanlardan başka görmeye başladığını sezinleriz hemen. Eğer bu görüş bir de bilginin aydınlığıyla süzgeçten geçerse... Anlıyorum efendim, dilerdim ki sizinle bu yolu geçelim. Asıl ben dilerim bunu. Çünkü hakkınızda edindiğim bilgiye göre çağımızın tüm bilgisi bir cevher yığını gibi tınazlanmış başınızın içinde. Kitaplarınızı okudum. Seyyid Şerif, Mübarek Şah, Haldun Usta ve Emir Zaylai ile tartışmalarınızı izledim. Anladım ki siz bir ay değil güneş olabilirsiniz, benim güneşim. Aman efendim. Amanı yok, biz ilkel insanın deyimiyle değerleri yüreğimizle saptarız. İnanç üzerine kurulmuştur töremiz. Sizinki ise kuşku üzerinedir. Sanır mısınız ki sizin yolunuzda hiç yürümedik? Yürüdük ama sizin yüceliğinize eremedik hiçbir zaman. Sonra kendi yolumuza döndük. Kuşkuyu bırakıp inanca, kaygıyı bırakıp güvence sarıldık. Gördük ki dünya biz olmuşuz ve biz dünyada yansımaktayız. İnandık ki Tanrı bizdedir. Biz Tanrı'yı simgelemekteyiz. Yaratılmış ve yaratılacakları biz sunuyoruz yeryüzüne ve biz derliyoruz onlardan nimetleri. Aydınlandık, inancımız daha bir pekleşti. Mansur'a hak verdik yerden göğe, Mevlana'ya tutulduk Şems'ten öte. Ve dahi ahlatiyiz deyip dikildik, şimdi sizi görmekteyiz. Anlamaktayız ki daha olmamışız, daha yolumuz çok ve bu yolda yoldaş gerek. Coşkunun gücü bilginin sertliğini bir bir koparıp yuğura yuğura yumuşatıyor. Bedrettin beyninin derinliklerine bir kıpırtı sesiniyor, gözlerini hafif kısıp dinliyor kendini. Berkok bir unutulmuşluğun içinde bulutların arasında gibi. İşte bir yanında bilginin doruğu eriyip hamurlaşmakta, öte yanında sevginin tınazı kabarmakta giderek. Bedrettin başını dikti sonunda, gözlerinde bir yangının alazı tutuşmakta. Dileriz ki sultanımız bizi bağışlar, Şeyh Ahlati'nin eteğine yüz sürmek gelir içimizden. Anlarız ki öğrendiklerimiz öğreneceklerimizin yanında bir damla gibidir. Asıl sizin dağınızdan biz kervan yüklemek dileriz Bedrettin karındaşımız. Sultanımız iznini bağışlarsa sizinle olmayı yaşamamızın onuru sayarız. Berkok sevecenlikle baktı ikisine de. Bana söyleyecek tek şey bıraktınız kocalarım. Siz özgür insanlarsınız. Yeter ki varlığınızdan bizi yoksun kılmayın. Arada bir de olsa onurlandırın sarayımızı. İkisi birden kalktılar. Berkok arkalarından doğruldu. Kabul salonuna geçerlerken ellerini çırpıp harem ağasını çağırdı. Tez Maria ile Cazibe kullarıma haber iletin. Hazırlanıp yetişsinler. Onlara öyle bir ödül vermekteyim ki yaşamları boyu bana dua edecekler. Kapıya vardıklarında harem ağası ardında iki Habeş cariye ile göründü. Berkok Maria'nın omuzundan sevgiyle tuttu, Ahlati'ye doğru itti. Maria kulumuz bundan öte kulunuz ve cariyenizdir. Sonra Cazibe'yi itekledi Bedrettin'e. Cazibe kulumuz da sizin hizmetinizi görmekle mutlu olacaktır. Döndü çevik adımlarla basamakları çıktı. Ahlati Bedrettin'e baktı ne diyeceğini bilmezlerin soran gözleriyle. Bedrettin Ahlati'yi süzdü uzun uzun. Sultan armağanıdır, yükümlenmek zorundayız. Eh gidelim, bir an önce söyleşinize dalmak isterim. Ben de. Saraydan çıktılar. Artlarında koyu esmer, uzun boylu ve kara gözlerine sevinç ışıltıları yanıp sönen iki gencecik kadınla yürüdüler bir süre. Dönüp bakamıyorlardı. Taş sokaklarda adımlarının sesini dinleyerek Ahlati'nin tekkesine yöneldiler. Bir oda gösterdi ona Ahlati. Kendisi Maria'yı alarak odasına yönelirken, ''Bu akşam dinlenelim karındaşım. Sabah namazdan sonra bıraktığımız yerden sürdürürüz söyleşimizi.'' ''Nasıl buyurursanız?'' Buyurma durumunda olan sizsiniz gece yarıya varmak üzere. Bana kalsa unuturum her şeyi. Sizinle olmaya yeğleyeceğim hiçbir şey yok. Ben unuttum bile. Cariyeler ellerini kavuşturup saygıyla dinlediler konuşmayı. Unutmak doğru değil. Ya da tam tersine en güzel olan. Ya acelesi olanlar için. Zaman insana bağlı değildir. Bağlamasını bilmek gerekmez mi? Gerekeni birlikte bulacağız. Bir kez coşku kapladı içimi. Hemen başlamak isterdim. Bekledikçe istek artar. Sabaha ne kaldı ki? Peki madem istiyorsunuz sabah olsun. İyi geceler. Adımladı avluyu. Maria hemen ardına düştü. Bedrettin kendine gösterilen odaya yöneldi. Cazibe tam kapıya varırken önüne geçip açtı. Sonra hafif eğilerek yol verdi. Bedrettin bekledi bir an. Yürüdü sonra kadın yine önündeydi. Kapıyı geçer geçmez yeniden eğildi kadın. İnce deriden yumuşak papuçlarını çıkardı Bedrettin'in. Sonra kaftanına el attı. Usta tutuşlarla çıkarmasını kolaylaştırarak sıyırdı sırtından. Kendisi soyunmadan minderi düzeltti. ''Buyurunuz efendim.'' Bedrettin bağdaş kurarak oturdu minderin üstüne. Sonra belirsiz davranışlarla odanın içinde dolanan, kandili bulup yakan Cazibe'ye daldı. İnce uzun bir gölge gibiydi kandil yanıncaya. Sonra birden ipek giysilerin içinde esmerliğin elmas gibi ışıldadığını sezinledi. Yuvarlak yüzü kara gözlerinin aydınlığıyla parıl parıl, bedeninde sağlığın ve esenliğin kıpırtısı dalgalanmakta. Kaftanı astı, sonra kendi üstündeki ipekli harmaniyeyi çıkardı. Feracesini usta ellerle yüzünden aldı. Bedrettin gözlerini kapadı, teninde ince bir ipek giysi kalmıştı. Ve göğüslerinin yuvarlak dikliği ipeciyi zorlamakta, şalvarının kıvrımlarında yaşamın en görkemli sevinci çırpınmaktaydı. Cazibe minderin önüne diz çöktü işlevini bitirince saygıyla kapandı yere doğru. Bedeninin ısısıyla Bedrettin'i yakmak istercesine sokuldu değmeden. Efendim bana bakmak istememek de haklı. Sultanımız daha geçerli bir armağan sunabilirlerdi. Kendilerine layık olmadığımı bilmekteyim. Sesi basık odanın tavanında duvarlarında hiç duyulmamış bir müziğin dalgalanması gibi dolandı. Bedrettin aceleyle gözlerini açtı, elini Cazibe'nin başına koydu. Biz insana olan saygımızdan daldık. Sultan armağanını beğenip beğenmemek gibi bir düşüncemiz yok. Beğenmemek de haklıdır efendim. Size güneşin gözlerinde doğduğu, ayın dudaklarında battığı, doğanın göğüslerinde dilendiği bir dilber gerekliydi. Ne yazık ki ben bu niteliklerden yoksunum. Bedrettin şaşkınlıkla baktı Cazibe'ye. Sözleri su şırıltısı gibi akıp gidiyor kulağına. Ve o konuştukça başından bir ağırlığın yellendiğini, bulutlanıp kanatlandığını seziyor. Sultanlar diyor kendi kendine, sultanlar bir mirası nasıl kullanmaktalar? Cariyeleri bile ozanca konuşmayı öğreniyor. Tahtlara neden sımsıkı sarılındığını anlıyorum bir iyice. Neden ölünüp öldürüldüğünü, en küçük sallantıdan ürkerek kıyıcılık yapıldığını. Ama bırakmayı neden akıllarından geçirmediklerini. Egemenlik bu işte. Her şeyin en iyisini, en güzelini kendine ayırabilmek ve sahiplenebilmek buna. Saçlarını okşadı hafif hafif. Bir ipek okşamasının gıdıklamasını duydu avuçlarında, irkildi. Kişi niteliklerini kendisi yaratır. Sizde öyle bir maya var ki bizi bile kendimizden geçirmektedir. Umarız ki gelişecektir o maya. Gelişecek ve olmayan nitelikler kendiliğinden yeşerecektir. Utancımdan kurtarıyorsunuz beni efendim. Eğildi Cazibe, çoraplarını çıkardı Bedrettin'in. İnce beyaz ayaklarını okşadı belli etmeden. Günde 5 kez yıkanmanın parıltısı yanıp sönüyordu. Bedrettin kalın pembe dudaklarında, yuvarlak omuzlarında gezdirdi bakışlarını. Bakışlarının her değdiği yerde belli belirsiz bir titremenin oynaklığını sezinledi. Gözlerini yarı kapayarak fısıldadı. İlk kez geliyorum buraya. Ne nerededir bilmiyorum. Cazibe odanın hiç yabancısı değilmiş gibi kalktı. Salınarak dolapları elden geçirdi. Yüklükten aldığı yatağı serdi yere. Temiz çarşaf ve işlemeli yorganla bezedi üstünü. Yeniden sokuldu Bedrettin'e. Sultan Fereş'ten çok çalıştığınızı duymuştum efendim. Yorgunsunuzdur. Buyurunuz, yatınız. Toplandı Bedrettin, bakındı yöresine. Soyunması gerekliydi. Gerekliydi ya, ilk kez bir karşı cinsin yanında bulunuyordu. Ne yapacağını bilemez bir durumda bakındı yeniden. Cazibe anlamıştı, uzandı, kendi elleriyle soymaya başladı Bedrettin'e. Yakasız gömleğini çıkardı, ibrişim iç gömleğe uzanırken elini tuttu Bedrettin. İrkildi Cazibe, sonra dudaklarında tatlı bir gülümseyiş, sesinde içten bir okşayışla direndi. Bırakınız efendim, bundan sonra yaşamını köleliğinizle mutlandırmış kulunuza bırakınız. Bağışlayınız bu onuru bana. Öylesine içten ama öylesine düzgün cümlelerle fısıldıyordu ki elinin üstünde direnen Bedrettin'in eli ağır ağır kalktı. İçindeki son direnme bir sevecenliğe bıraktı yerini. Cazibe bildiğince ince okşayışlarla soydu bilgeyi. Ak bedeni kandil aydınlığında ürpermelerle pembeleşirken kendini yatağa attı Bedrettin. Cazibe başucuna oturdu. Becerikli parmaklarıyla kulunçlarını, kollarını ovdu uzun uzun. Dinlendirici bir hafiflik yayıldı bedenine giderek, gözleri kısıldı, bedeninde balkıyarak ışırdayan tek ipekliği çıkarıp attı Cazibe. O zaman daha bir açıldı gözleri Bedrettin'in. İpeğin yumuşaklığında neler gizlendiğini görmüştü yarı aydınlıkta. Görmüş, pürüzsüz tenin tatlı esmerliğini belleğine kazımıştı sanki. Yanı başına uzandı Cazibe, kara yumuşak saçlarını ak bedeninin üstüne dağıttı. Yanağının alazıyla tam göğsünde bir yangın tutuşturdu Bedrettin'in. Sözlerinizden anlamaktayız ki iyi yetiştirilmişsiniz. Oh efendim, sizin gözünüzde böylesine yüceltilmek erişilmez bir mutluluktur. Tam bir kadınsınız Cazibe. Sultan bizi böylesine bir armağanın yükü altında bırakmamalıydı. Asıl yük altında kalan benim efendim. O niyeymiş? Bana dünyamızın en büyük bilginine hizmet etme olanağını tanıdıkları için... Bak Cazibe, sizinle bir anlaşmaya varalım. Buyurunuz efendim. Şimdi burada yorganın gizinde 2 çıplak beden yatmaktayız ve çıplaklığımızda 2 eşit insanız. Efendilik, kulluk yok. Olmayan da bir dahi böyle sözler söylemeyesiniz. Sarıldı Cazibe, ince kollarından sırtının ortasına doğru bir çıtırtı yürüdü. Bedrettin bedeninde çemberleşen bir alazın dürtüsüyle kıpırdandı yatakta. Efendim, efendim benim. Hani anlaşıyorduk? Siz buyurduktan öte kulunuza baş eğmek ödevdir. Kul efendi olmayacaktı aramızda. Sizi utandırmayacağım efendim. Her buyruğunuzu tanrı yasası gibi uygulayacağım. Parmakları kendiliğinden açılıp kapanıyor Bedrettin'in. Avuçları Cazibe'nin ipek teninde dolaştıkça bedenini saran alaz beynine doğru yürüyor. Saraydaki carilerin tümü sizin gibi mi? Biz çocukluğumuzdan bu yana iyi yetiştiriliriz efendim. Sultana hizmet edeceğimizden her konuda bilgi sahibi kılınırız. Tümünüz mü? Kişi isteğine göre ileri de gidebilir, geri de kalabilir. Anladım, siz en bilgililerisiniz. Ve en mutluları efendim. Mutluları? Evet, çünkü sizin cariyeniz olmaktayım. Beni olduğumdan daha çok yüceltiyorsunuz. Siz hep olduğunuzdan yüceydiniz efendim. Kişi en iyi kendisi bilir değerini cazibe. Biz bilgi dünyasında bir damla olduğumuzu çok iyi bilmekteyiz. Tüm isteğimiz ve umudumuz odur ki bir damlanın gerçek berraklığına erelim. Çabamız bunun içindir. Siz derya üstüne doğmuş güneşsiniz efendim, benim güneşim. Ve kulunuz yaşamasını, gelişmesini, var olmasını o güneşe bağlamıştır tümüyle. Konuştukça daha bir hoşlanıyor Bedrettin. Alev çevresine pervane gibi cazibe. Kendini bir bırakılmışlığın boşluğunda sunuyor Bedrettin'e ve fısıldıyor. Düşümde görseydim efendim, düşümde sizin kulunuz olacağımı görseydim gerçeği yorumlayamazdım. Fereç sizden öğrendiklerini sarayın harem bölümünde kendi kendine yineler, ertesi güne hazırlanırken sevecenlikle dolardık. Bazen tüm cariyeler sırayla bindirirdik sizi gözlemeyi. Ders zamanlarında duru bakışlarınızı görmek içimizde pınarlar fışkırtırdı. Fereç'ten çok biz yararlanırdık. Karaya çalan kumral sakallarınız, gençliğiniz ve bu gençliğinizde eriştiğiniz doruk. Her zaman içimizden bir şeyler kopardı. Biz ki sultan elinde yaşamı buyruğuna bağlı kölelerdik. Biz ki öğrenmenin tadına varmış tutsaklardık. Biz bile salt derslerden sizin yüceliğinizi kavrayabiliyorduk. İnanınız ki efendim sizi seyreylerken içimizden kötülük geçmiyordu. Geçemezdi de. Çünkü siz bizim ulaşamayacağımız yüceliklerdeydiniz. Ne güzel anlatıyorsun. Sizden öğrendim efendim. Ne çabuk. Çabuk değil, bize öğretilenlerin tersini yapıyorum şimdi. Yaşamımda ilk kez özgürlüğü tadıyorum ve kanmak istiyorum efendim. Kanmak? Evet, kanmak. Kişi sizin yanınızdayken tutsaklığı unutuyor, öğrendiklerini de. Neler öğretmişlerdi ki? Efendimizin buyruğuna kayıtsız uymayı, biz sultanın gönlünü eğlendirmek için yetiştirildik. Şiir okur, türkü söyleriz, güzel konuşup avutucu sözler dizeriz. Ellerimiz yorgun bedeni ovuşturarak dinlendirmekte ustadır. Ve Efendimiz isterse istediği an yatağına girmek için koşullanmışız. Ne var ki her birimize sıranın gelmesi yıllar ister. Çok zaman el değmemişliğimizle söner yiteriz. Oysa şimdi biz, Maria ile ben, iki yüce efendinin kullarıyız. Özellikle de ben. Öylesine mutluyum ki kusur işlersem bağışlayın efendim. Hiç olmazsa bu gece için bağışlayın. Kusur mu? Bir kusurun yok cazibe. Efendim benim, kusurum öyle çok ki. Neymiş? Örneğin bu durum. Belki istemiyorsunuz beni. Hiç buyruğunuzu beklemeden sokuldum yanınıza. Oysa yalnız uyumak isteyebilirdiniz. Sen nerede yatacaktın? Bunun sözü bile olmaz efendim. Benim ödevim sizin rahatınızı sağlamaktır. Neresi olursa oraya yatardım. Yok cazibe, bundan öte her zaman yanımda yat. Daha bir sarıldı kıvranarak, her kıvranmasında Bedrettin'i biraz daha ısıtıp unuttuğu sinir uçlarında canlandırmalar yaratarak. Kalın etli ama küçücük dudaklarını uzattı cazibe. Kumral sakalların yumuşaklığında bir süre oynaştırıp ağzından öptü Bedrettin'i. Sonra usulcacık elini uzatarak kandilin fitilini eziverdi iki parmağı arasında. Sabah ezanı ilk kez uykusunun derinliklerinde yakaladı Bedrettin'i. Cazibe çoktan kalkmış gusülhaneyi hazırlamıştı. Ağır ağır sokuldu, ılık nefesini yüzünden sakallarında uçuşturarak uyardı. Ezan okunmakta efendim, geç kalmak istemeyeceğinizi düşündüm, bağışlayın. Bağışlayın sözcüğünü, bir daha duymak istemiyorum. Fırladı yerinden, açık kapaktan doğru yıkanmaya daldı. Aceleyle ılık suyu dökünüp müezzin son çağrısını yaparken caminin yolunu tuttu. Yarı yolda yan yana geldiler Ahlati ile. O da gecikmişti. Camiden çıktılar, tekkeye döndüler. Karşılıklı iki postun üstüne oturup nefeslendiler bir süre. Ahlati başladı söze. Bizim kurallarımız insan için ağırdır ama dün bıraktığımız yerden sürdürelim söyleşiyi. Nasıl isterseniz ama şunu belirtmeliyim, insan için ağır yoktur. Taşımaya teşne olunca öyle. Teşne olmak görevdir. Diyorduk ki kanın beyne daha hızlı gitmesi yüreğin sevgiyle coşmasına bağlıdır. Coşkuyu sevgiden alacağız ama tümünü de beyin için harcayacağız. Bu nasıl olmaktadır, düşünce yoluyla mı? Salt onunla olsaydı siz şimdiye sağlamıştınız bunu. Varmıştınız varılacak yere çoktan. Söylemeyecek misiniz? Bir düşünün bakalım, pompalanan kanın beyine daha çok gitmesi için bedenin nasıl olması gerekli? Anlıyorum, çile dediğiniz bu. Evet, işte Mevlana'nın Şems'ten öğrendiği. Beden kanın baskısını tümüyle beyine göndermek için başka yerlerin kana gereksinimi olmayacak bir biçimde zorlanır. Örneğin çok darda kalmadıkça yemek yememek gibi. Ben derdim ki kendi kendime, yeryüzü insanlara nimet olarak bağışlanmıştır. Bir insanın kendi kendini zorla açlığa tutuklaması yanlıştır. Elbette yanlıştır ama amaç salt açlık olursa ya da ilkel beyinlerin bir tutku gibi buna sarılması biçiminde yansırsa, ama ne siz öylesiniz ne de biz. Evet, amaç önemli. Bir bilinçsizlik, bir bilinçsizlik coşkusuyla değil, belirli bir amaç için bedenin eğitimi gerekli. Hak veriyorum size. İşte bizim bazıları için güçlük denilen kuralımız, bedeni güce sokmak ama bunun karşılığında beyni en yüce düşünce olanaklarıyla zorlamak. O zaman göreceksiniz ki ister bir konuda ister değişik konularda sorunlar aydınlanıp çözümlenmektedir. Ben neden küçümsüyordum dervişliği biliyor musunuz? Biliyorum. Ahlaki yıllar sürmüş bir inceleme, gözlem ve yaşantının sonuçlarını sakınmadan seriyor Bedrettin'in gözleri önüne. Biliyorum, çünkü siz de öteki mantık adamları gibi salt kuru bir biçimde alıyordunuz bizim davranışlarımızı ve aşırılık olarak görüyordunuz. Kişinin aklıyla bulamadığını, coşkusuyla bulamayacağından güvenliydiniz. Bizim çilemizin gizi buradaydı işte. Bilinçsizin aşırılığı ardındaki büyük gerçeği gizlemekteydi. Ama sizin için giz olmaz. Bugün olmazsa yarın, ben olmazsam bir başkası açıklayacak bunu. Ya da asıl önemlisi, siz kendiniz bulacaksınız.
Kendim mi?
Evet, ve sevgiyle bulacaksınız hem de.
Sanmam.
Sizden örnek vererek açıklayayım. Bir sorun üstüne düşünürken yemeği unuttuğunuz olmuyor mu?
Oluyor ve müeyyet karındaşımız bundan hep yakınmıştır.
Çözüme yaklaştıkça heyecanlanmıyor, açlığı tümden unutup daha bir aydınlıkla dolaştırmıyor musunuz belleğinizi?
Haklısınız.
İşte bizim yaptığımız bu. Biz bilinçliyiz, siz değilsiniz ve bir gün bilincine varacaksınız bunun. Sorunun ardına heyecanla takılıp kendinizi bedensel kıvançlardan uzak tutacaksınız. Ve artık bir daha geri dönmeyeceksiniz. Benim yaptığım nedir burada? O zamanı kısaltmak. Bundan ötürü de sevinirim ancak.
Oysa bir evreni açıyorsunuz önümde, yepyeni, bambaşka bir evreni.
Hiç değil. Ulaşacağınız bir amacı biraz daha yakına getiriyorum. Tümü bu.
Daldı Bedrettin, gecelerini anımsıyor şimdi. Sabahın aydınlığında eriyip yiten uzun gecelerini, günün dolanıp karanlıkta kavuşmasını ve müeyyetin çevresinde dönenerek öğle yemeğini anlattın.
Akşam da güme gidiyor Bedrettin karındaşım deyişlerini.
Evet, bedeni yoksunluklara katlandıkça beynimin daha iyi bir çalıştığını sanıyor.
Ahlati'nin dedikleri bunu daha bir doğruluyor. Şimdi anladı dervişliği, daha tam olmasa bile. Bir coşku sarıyor içini, yokluyor. Cazibenin fısıltılarının yarattığı coşku da ancak bu ölçüde derinden gelebiliyordu. Eti kemiğiyle duymak denilen bu, düşüncelerini etinde kemiğinde duyuyor şimdi. Salt tartışmanın, mantığın kurallarında karşıtlıkların kuşkusuyla ölçüp biçmenin yanında bir sorunun derinliklerine inmek, sonra bunu mantığın süzgecinden elekleyerek yeniden düzene sokmak ve ardından yeni bir coşkunun parıltısında bilemek.
Anlıyor Ahlati'nin dediklerini. Uygulamak isteği daha bir artıyor.
Dilerdim ki şeyhim, kazandırmak istediğiniz zamanı boşuna harcamayalım.
Harcamak, bizim defterimizde yazılı değil bu söz. Biz tersini deriz hep, kazanmak.
Olumsuzluk yok sizde, benim mantığımdan gelen bir kıpırdanış bu.
Hayır Bedrettin, mantığını hiç unutma, o hep gerekli bize. Hep ışığımız olacak ve her zaman onun aydınlığında düşünüp tartışacağız.
Anlıyorum, anlıyorum.
Öyleyse düşün şimdi. Haldun, Şerif ve dahi mübarek Şah'la, Zaylai ve ötekilerle yaptığın konuşmaları düşün. Sözü götürüp götürüp bağladığınız düğümü düşün.
Düğüm? Durdu Bedrettin. Ahlati yokluyor olmasın onu. Yineledi.
Düğüm? Evet, düğüm.
Tanrı bizim düğümümüz, mantığımızın sonuç noktası. Siz bana onu aşmamı buyuruyorsunuz. Kişi Tanrı'yı nasıl aşar?
Ter bastırmıştı. Düşüncesi bir noktada toplanmış, derinliğine inmeye çabalıyor. Yardım arayan bakışları Ahlati'nin üstünde geziniyor.
Ahlati suskun.